Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Bugün programımız için önemli bir gün çünkü 100. bölümümüzü çekiyoruz. 100. bölümümüzle huzurlarınızda olacağız inşallah. Bir tarih programı için 100. bölüm önemli bir şey çünkü her ne kadar tarih bir takım dizilerle ve popüler tarih kitaplarıyla sizlerin, halkımızın zihinlerinde, gönlünde uzunca bir süredir, yaklaşık 10 küsur yıldır yer edinmiş olsa da tarihi mevzuları biraz da böyle hani bilgi paylaşarak konuşmak açıkçası zor. Ama biz de 100 bölümdür sizlere doğru bilgiyi önemli detaylarla aktarmaya gayret ediyoruz. İlginiz, alakanız için de çok teşekkür ederiz. Bu programımızda inşallah geçtiğimiz programın devamı olarak Yemen'i konuşacağız kıymetli hocamızla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Müsaadenizle ben de birkaç cümle söylemek isterim bu 100. program vesilesiyle.
Buyursunlar lütfen.
Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Dediğiniz gibi dile kolay 100 haftadır bu programı yapıyoruz. Aslında mütevazi bir şekilde başladığımız bu programda hiçbir zaman popüler olma kaygısı gütmedik. Bu 2 yılın belki de uzun bir kısmı, ciddi sayılacak bir kısmı pandemi sürecine de denk geldi.
Evet.
Stüdyolardan ayrı bir şekilde program yaptık.
Nitekim hala pandemi süreci devam ediyor hocam. Biz de yine telefon görüşmesi yapıyoruz.
Evet, doğru söylüyorsunuz. İnşallah normalleşmeyle stüdyodan yapacağımız programlarla tekrardan dinleyicilerimizle birlikte oluruz.
İnşallah.
Tabii farklı olarak belki benzer programlardan bir farkımız da biz biraz da dosya programlar yapmaya çalıştık.
Evet.
Yani bir konuyu bazen 3-4 hafta tartıştığımız oldu. Bunları aslında bu vesileyle tekrar dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Radyomuzun programlar kısmında, arşiv kısmına tıkladıklarında aslında bütün programlarımıza erişebilirler. Dolayısıyla bu dosya programlarının ciddi bir ehemmiyet arz ettiğini düşünüyorum ben.
Eyvallah.
Zaman zaman da uzman isimleri davet ettik. İnşallah dilimizin döndüğünce katkıda bulunmaya çalıştık. Mevlam daha nice yayınlar yapmayı nasip etsin diyelim
amin,
inşallah.
Amin hocam, çok teşekkür ederim ben de size özellikle çünkü ben de istifade ediyorum anlattıklarınızdan dinleyicilerimizle beraber. Şimdi geçen hafta Yemen'i konuşuyorduk. Geçen haftayı özetleyerek isterseniz programımıza başlamış olalım hocam. Geçen hafta neler söylemiştik?
Evet. Geçen hafta aslında Yemen'le ilgili 2. programımızdı. Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Yemen'i anlatarak başlamıştık. Ve 9. yüzyıl sonlarından itibaren aslında bölgede Zeydiliğin ve Şiiliğin yükselişinden bahsettik. Ve burada Mısır, Hicaz ya da Mısır-Yemen coğrafyasının yakınlığına özellikle vurgu yaptık ki bugün de aslında Osmanlı dönemi için benzer şeylere vurgu yapacağız. Ama geçen hafta Fatimiler, Eyyubiler, Memlükler, yani Mısır'a kim hakim oluyorsa Hicaz'a ve Yemen'de de ciddi bir nüfuz sahibi oluyorlar, etki sahibi oluyorlardı. Osmanlı öncesi Yemen için dağınık ve parçalı bir yapıdan bahsetmiştik.
Evet.
O yüzden Portekiz tehdidine karşı Memlük-Osmanlı ittifakını konuştuk. Hatta Osmanlı'nın bölgeye ilk girişinin de 1516'da bu sebeple olduğunu söylemiştik. Ama 1523'te ikinci bir defa bir girişim olduğundan bahsettik. Bu arada belki önemli bir dönüm noktası Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesiydi. Yani Memlüklere son verilince Yemen'deki Emir İskender'in de Osmanlı adına hutbe okutması ve Osmanlı Sultanını tanıması gibi bir süreç vardı.
Hı hı.
Tabii Yemen'in Osmanlı hakimiyetine girmesi uzun bir süreci gerektirdi. Yani bu 1516'dan başlayıp 1538'e hatta 60'lara kadar varan bir süreçten bahsediyoruz. Bir diğer önemli dönüm noktası da Sadrazam İbrahim Paşa, Pargalı İbrahim'in 1525'te Mısır ziyaretine bir Yemen raporunu dinlemesi,
hı hı,
bunun üzerine bazı talimatlar vermesi, Yemen'in stratejik konumu, bunlar önemliydi. Ve 1538'de Yemen'in tamamen Osmanlı hakimiyetine girmesinden bahsettik. Özellikle Hadım Süleyman Paşa, Özdemir Bey Sinan Paşa, Koca Sinan Paşa'yı belki bugün biraz daha konuşacağız.
Hı hı.
Bunlardan bahsettik. Ve son olarak da Türk zihnindeki Yemen algısından bahsettik. O türkülerimize kadar yerleşmiş uzak coğrafyalar, sürgün yeri kimine göre, sıcak coğrafyasına uyum sağlayamayan askerler vesaire. Ve oradaki Müslümanların Zeydi olsun, Sünni olsun, Şafi olsun, İsmaili olsun maalesef birbirlerinin kanını akıtması da bir İslam dünyasının kanayan yarası olarak zihinlere işlenmiş durumdaydı. Bunlardan bahsetmiştik.
Eyvallah hocam. Şimdi ifade buyurduğunuz gibi Osmanlı yönetimini biraz konuşacağız. Emir İskender Bey'in Osmanlı hakimiyetini kabul etmesiyle başlayan bir süreç var hocam. Osmanlı Devleti Hı-hı. Yemen'de neler yaptı o dönemde?
Evet. Geçen hafta özellikle şundan bahsettik. Yani Osmanlı'nın Memlüklerle beraber ittifak yaptığı dönemlerde burada çeşitli Memlük beyleri bulunuyor. Önemli bir kısmı bunların Çerkes kökenli. Emir İskender de bunlardan bir tanesiydi. Ama Mısır'daki Memlüklü hakimiyetine Yavuz Sultan Selim son verdikten sonra tabii Yemen'deki emirlerin, beylerin bir kısmı tabiri caizse iki arada bir derede kaldı. Hı-hı. Emir İskender gibi isimler işte rivayetlere göre Osmanlı kıyafeti giyip Cuma'da Osmanlı Sultanı adına hutbe okutup bu egemenli tanıdıklarını ifade ettiler. Ve bu süreç aslında 1538'de tamamlanmış oldu. Ve Yemen'deki birçok şehir birden tek bir seferde fethedilmiş Osmanlı hakimiyetine girmiş değil. Hı-hı. Yani Zebit bölgesi, Sana bölgesi, Aden bölgesi bunlar farklı zamanlarda ve ciddi anlamda bir süreç gerektiren bir ne diyelim hakimiyet çabası istiyordu. Ama sonuç itibariyle belki bugün şunu konuşacağız özellikle. Osmanlı 1538'den itibaren alacak olursak yaklaşık bir 100 yıl Yemen'de hakimiyet kurdu. Ki 1635'lerde bu hakimiyet bir fetrete, bir kesintiye uğrayacaktı. Hı hı. Ve bu 100 yıllık süreç içerisinde de burada birçok vali hizmet etti. Bunların bir kısmı sevilen yöneticiler oldu. Bir kısmından da insanlar, halk nefret etti doğal olarak.
Evet.
Belki bunlardan bir tanesine geçen programın sonunda biraz kısmen bahsetmiştim ama İzin verirseniz bir tane iyi örnek, bir tane de kötü örnekten bahsedelim.
Buyursunlar.
Belki bugünkü programımızda biraz da çuvaldızı kendimize batıracağız. Hı-hı. Öyle söyleyelim. Yani Osmanlı idaresinin ya da yöneticilerinin yapmış olduğu hatalar da var tabii ki. Evet. Yemen'de belki bu yapılan hataların sonuçları kötü bir şekilde yansımıştı. Bu mesela Yemen halkı tarafından sevilen örneklerden bir tanesi Özdemir Paşa'dır. Burada işte 1549 ve 55 arasında 6 yıl kadar bazı kaynaklarda daha fazla beylerbeyliği yani valilik yaptığını biliyoruz. Bu da mesela Emir İskender gibi aslında Memlük kökenli bir paşa. Osmanlı Mısır gidince kendisi Osmanlı adına Yemen'de hizmet etmeye devam ediyor. Ve bu Beylerbeyliği döneminde Yemen tamamen kontrol altına alınmış oluyor. Yaptığı önemli işlerden bir tanesi Yemen'deki Zeydi imam olan İmam Mutahhar ile bir anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşma kapsamında Zeydi imamı ve Zeydiler genel olarak Osmanlı Sultanı'nın, Kanuni Sultan Süleyman'ın hakimiyetini, egemenliğini tanıyor. Yemen'in Osmanlı vilayeti olduğunu kabul ediyorlar. Ve İmam Mutahhar'a da Sancak Bey'i ünvanı veriliyor. Bu oldukça önemli bir anlaşma. Hı hı. En azından bölgeye geçici de olsa bir ne diyelim sükunet sağlıyor. Ama bu Özdemir Paşa'nın Sana'da cami yaptırdığını, medrese inşa ettiğini ve bu bakımdan da sevilen bir yönetici olduğunu söyleyebiliriz. Tabii arada bu profilde olmayan valiler de geliyor. Hırslarına yenik düşen beylerbeyleri de oluyor. Geçen hafta bahsettiğimiz Mahmut Paşa ki o da işte 1560 ile 65 yılları arasında 5 yıllığına Yemen'de hizmet yapıyor. Ama hırs tabii ki insanın gözünü bürüdüğünde hiçbir şey görmüyor. Adalet terazisi maalesef dengesini kaybediyor. Mahmut Paşa'nın da Yemen'de darphane emininin servetine göz diktiği biliniyor. Hatta bu beylerbeylerinin Yemen'de muhtemelen İstanbul'a uzaklığı dolayısıyla para basma yetkilerinde daha serbest olduğunu biliyoruz. Hı hı. Akçenin değeriyle oynayıp akçenin içerisindeki gümüş miktarını azaltarak, yani Osmanlıca tabiriyle tahşiş yaparak ya da günümüz ifadesiyle devalüasyona sebebiyet vererek aslında ciddi bir servet elde ediyor. Bu devalüasyon tabii daha çok maaşlı kesim diyebileceğiniz askeri, yani hem asker anlamında hem yönetici anlamındaki kesimi ciddi anlamda etkileyecek. Birçok kaynakta askerlerin bile kendi kişisel eşyalarını satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.
Evet,
yani bu gerçekten kötü bir durum ve insanların, muhafızların, askerlerin bir kısmının İmam Mutahhar'ın tarafına, yani Zeydilerin tarafına geçtiğini görüyoruz.
Yani askerler bile bu duruma geldiyse hocam halk ne duruma gelmiştir artık?
Tabii.
Düşünüp yani tahayyül etmek lazım.
Ekonomik şartların kötüleşmesi, kıtlığın olması tabii ki insanları çok ne diyelim böyle istenmeyen davranış biçimlerine itebiliyor doğal olarak. Hı hı. Ama Mahmut Paşa ileri gelen bazı kimseleri de asi göstererek idam ettirdiği de oluyor. Aşırı vergi topladığı da oluyor. Ve maalesef Yemen'de kazandığı servet ile kendisi gibi Bosnalı olan Sokullu Mehmet Paşa ve İstanbul'daki diğer bürokratlara da hediyeler dağıtmayı ihmal etmiyor. Ve bu yönüyle de Yemen'deki görevinden sonra Mısır Beylerbeyliğine, yani bir anlamda terfi ederek Mısır yöneticiliğine de geçmiş oluyor. Hı hı. Ama şunu söylemiştik geçen hafta, o dönemde yapılan her haksızlık ve zulüm bu paşanın adıyla anılıyor adeta. Mahmudiye denmesi. Ve bütün bu süreç de tabii ki Zeydilerin isyan etmesi için bir sebep teşkil edecek. Ama burada Osmanlı bürokrasisinin yapısını da biraz görmek gerekiyor, evet, kanaatimce. O da şudur, Yemen valiliği aslında Mısır valiliği için ya da Beylerbeyliği için bir zıplama taşı olarak görülüyor adeta. Hı hı. Yani bu Mısır'ın Hicaz coğrafyasıyla yakınlığına geçen hafta da değindik ama bugün de vurgulamak istiyorum. Yemen İstanbul'a uzak olduğu için ve 16. yüzyıldan bahsediyoruz daha. Yani işte telgraf yok, buharlı vapurlar yok, demir yolları yok vesaire. Yemen'in kontrolü aslında büyük oranda Mısır Beylerbeyliğine bağlı. Ve bu noktada Yemen valiliği bir sonraki pozisyon için Mısır valiliğine, Beylerbeyliğine terfi etmek için de bir aracı olarak görülebiliyor. Bunun örneklerinde aslında görüyoruz Mahmut Paşa örneğinde olduğu gibi. Mısır Beylerbeyliği ise çok önemli bir beylerbeylik.
Evet.
Buradaki bazı paşaların sadrazam olduğunu da biliyoruz. Yani Hadım Süleyman Paşa gibi, Koca Sinan Paşa gibi bunlar gerçekten önemli ilişkiler. Burada ilginç olan şey şu, mesela Mahmut Paşa örneğinde de bunu görüyoruz. Osmanlı bürokrasisinde özellikle merkezden uzak salyaneli sistemin uygulandığı yerlerde mansıp satışı dediğimiz bazı uygulamalar var.
Hı hı.
Özellikle tımar sisteminin uygulanmadığı yerlerde, yani bir beylerbeyi aslında gideceği makamı belli bir para ödeyerek satın alıyor. Mansıp satışı. Bu aslında Osmanlı'nın çağdaşı birçok imparatorluklarda da var. Sadece Osmanlı'da olan bir uygulama değil.
Koltuk satın alma gibi.
Aynen öyle.
Evet.
Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani parayla makamlar satılıyor tam anlamında değil. Ya da yetkisiz insanlar idari makamlara geliyor anlamına gelmiyor. Ama bürokraside benim kanaatim özellikle de uzak yerlerde böyle bir uygulamayı görüyoruz. Bağdat'ta ben başka bir uygulamayı kendim görmüştüm. Hı-hı. Ama Yemen'de de Mahmut Paşa'nın mansıp satışıyla, yani belli bir miktar parayla valiliği ya da beylerbeyliği satın aldığı görülüyor.
Hocam çok özür dilerim. Çok pardon hocam.
Buyurun.
Merkezi yönetim buna müsamaha mı gösteriyor yoksa haberi mi yok hocam? Nasıl oluyor bu?
Hayır, şöyle.
Şey?
Bunu merkezi yönetimden alıyor zaten. Hmm. Yani bu illegal bir şey değil.
Resmi yani.
Aynen. Evet. Yani bu illegal bir şey değil. Merkezi yönetim bilgisi dahilinde oluyor. Efendime söyleyeyim. Ama bu uygulama çok da böyle genelleme yapmak istemiyorum ama hı hı. her yerde uygulanan bir şey değil. Dediğim gibi başka imparatorluklarda da olan bir şey. Fakat bunun sakıncası ne biliyor musunuz? Yani şu tür durumlar ortaya çıkıyor. Yani bir bürokrat bir ne diyelim Yemen Beylerbeyliğine tayin olabilmek için ciddi bir meblağ ödüyor ve bazen bunu ödeyebilmek için sarraflardan borç para alıyor ve maalesef atandıktan sonra da bu borçlarını kapatabilmesi için ve bir üst pozisyona daha ne diyelim
fazla para ödeyerek
beylerbeyi olabilmesi için de ciddi bir servet biriktirmesi gerekiyor.
Evet.
Bu da ne anlama geliyor? İşte zaman zaman aşırı vergi toplaması ya da zenginlerin tabiri caizse mal varlıklarına göz dikmesi gibi adaletten uzak bazı durumları beraberinde getirebiliyor. Yani şimdi geçen gün haberlerde de vardı. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya lideri Kaddafi'den milyon dolarlarca bağış almış
evet.
seçim sürecinde. Ve şimdi geçen hafta işte 3 yıl hapis cezası yedi.
Bunu hocam yani Libya'yı konuşurken bu konuya da değinmiştik. İşin şöyle bir tarafı da var. Yani bugünkü siyasi kültüre baktığımızda tırnak içerisinde siyasi kültüre baktığımızda aslında benzeri durumlar da söz konusu. Sonuçta birileri işte belli makamlara gelebilmek için bir takım paralar harcıyorlar. Her ne kadar bir yerlere para vermemiş olsalar bile ceplerinden bazı paralar harcıyorlar.
Aynen.
Bu paraları aynen. da bir şekilde çıkarmak için o makama geldikten sonra milletvekili olduktan sonra daha doğrusu bir şekilde o parayı tazmin etmeye çalışıyorlar.
Maalesef belki de işte bu mansur satışı Osmanlı'dan bu yana modern Türkiye'de de ya da geçmişte Türkiye'de de benim memurum işini bilir tarzında evet. sözlerle üstü kapatılmaya çalışılan uygulamaların olduğunu biliyoruz. Yani özellikle işte Sarkozy örneğini verdiğim seçim zamanlarında yani tam bir atanma, yeni görev üstlenme zamanlarında bu tür şeyler yani geçmişte de oluyor, başka imparatorluklarda da oluyor, modern dönemde de maalesef bu tür şeyler yaşanıyor. Hı-hı. Bu da işte ne diyelim eğer insanın gözünü hırs kapadıysa gerçekten o terazinin, adalet terazisinin kefeleri ne diyelim şaşmaya başlıyor açıkçası.
Değerli hocam şimdi yani konuyu çok da dağıtmak istemiyorum ama yani araya da böyle birkaç dakika kaldı. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Burayı ufak da olsa biraz kurcalamak istiyorum. Şimdi sözünü ettiğiniz yıllar 1500'lü yıllar yani Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonu. İkinci Selim döneminin başları filan yani. Şimdi evet. şeyde Yemen'de Mahmud Paşa isimli bir paşa insanlara zulmediyor, haksızlık yapıyor. 5 yıl orada görev yapıyor ve daha sonra Mısır'a tekrar şey olarak vali olarak atanıyor. Burada evet. bir gariplik yok mu hocam? Yani merkezi yönetim orada yaşananların farkında değil mi? Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat döneminde bazı yöneticilerin keyfe keder iş yaptığı için cezalandırıldığını çok yerde okumuşuzdur evet. mesela. Burada bir şey var sanki yani habersizlik durumu gibi bir durum var sanki.
Evet. Aslında Mahmud Paşa'nın yaptıkları daha çok Mahmud Paşa Yemen'den ayrıldıktan sonra su yüzüne çıkıyor. Hmm. Yemen'e yeni bir beylerbeyi atanıyor Rıdvan Paşa ve bu Rıdvan Paşa Yemen'deki hani durum tespiti yapılır ya bunu yaparken bir önceki işte beylerbeyinin yaptıklarını İstanbul'a rapor edince Mahmud Paşa ile zıtlaşacak. Yani bu dönemde Mahmud Paşa Mısır beylerbeyisi. Düşünün. Fakat Mısır beylerbeyisi kıdem olarak daha kuvvetli. Dolayısıyla bırakın Rıdvan Paşa'nın şikayetlerinin dikkate alınması Mahmud Paşa'nın Yemen hakkındaki raporları dikkate alınacak. Ve bu da nedir biliyor musunuz? Rıdvan Paşa ile yaşadığı zıtlıktan dolayı Yemen'i idari anlamda ikiye böldürecek. Yemen 1565'te 66'da iki vilayete bölünüyor. Hı hı. Bir tanesi Sana, diğeri Zebit merkezli Yemen Beylerbeyliği. Ve bu da aslında Yemen'in zayıflamasına neden olacak. Yani bir Yemen coğrafyasında çift başlı bir yönetim ortaya çıkıyor. Bir de tam Kanuni'nin vefat ettiği sürece denk geliyor. Aynı Yavuz Sultan Selim'in vefatında da hani bazı isyanlardan bahsetmiştik.
Evet.
Bütün bu meseleler bir araya gelince Zeydiler için yeniden bir isyan fırsatı doğuyor. Şimdi burada aslında sıkıntılardan bir tanesi Osmanlı'nın Yemen'deki hakimiyetini daha çok Mısır üzerinden yönetmesi. Bir diğeri de aslında merkezden uzak olması, iletişimin zayıf olması. Dolayısıyla kıdem esasında Mısır'daki beylerbeyi daha üst pozisyonda olduğu için onun ifadeleri merkezde daha fazla dikkate alınıyor açıkçası.
Evet.
Benim yani okumalarımdan elde ettiğim cevap bu şekilde. Yani evet, zaman zaman ne diyelim, kişisel hırslar, bürokratik hırslar ya da bürokrasideki kamplaşmalar bu tür sıkıntılara neden oluyor. Çeşitli valilerin, beylerbeylerin birbirleriyle geçinemediklerini biliyoruz. Belki onlara daha fazla örnek de verilebilir.
Evet. Yani iletişim imkanlarının hayli kısıtlı olduğu, insanların bir yerden bir yere gitmek için bile aylarca yolculuk yaptığı, ki Mısır gibi, Yemen gibi bir coğrafyadan bahsediyoruz dönemde. Tabii ki devletin haber alma birimleri her ne kadar gelişmiş olsa da oraya zamanda müdahale etmek yahut yapılanlardan zamanda haberdar olmak, öyle zannediyorum ki bugün kadar veya bundan 100 yıl öncesi kadar çok da kolay olmasa gerek. Dolayısıyla Osmanlı bürokrasisindeki kriklişmeler bir anlamda Yemen'i çok böyle olmaması gereken noktalara sürüklemiş. Bir ara verelim hocam. Aranın ardından inşallah sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda, 100. programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. 100. program olduğunu özellikle hatırlattım. Belki birinci bölümümüzü kaçıran dinleyicilerimiz vardır. Bugün Allah'ın izniyle Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın 100. bölümünü çekiyoruz ve 100. bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu tabii ki bir tarih programı için oldukça önemli bir şey. Aradan önce hocamızla Yemen'deki Osmanlı yönetimini ve o dönemdeki valilerin tavırlarını konuşuyorduk. Hocam bir güzel örnek, bir kötü örnek vermişti. Hocam şimdi bürokrasinin, yani bürokratik problemlerin devletlerin başına neler açabileceğini özellikle yakın dönemi yaşayan insanlar çok iyi biliyorlar. Kuşkusuz hani bu bürokratik gelenek sadece kendine birdenbire oluşmuş değil, asırlar öncesinden gelen bir takım geleneksel tırnak içerisinde problemleri bünyesinde barındırıyor. Yemen'de açıkçası sizin birinci bölümde anlattıklarınıza baktığımızda bu bürokratik kriklerin kurbanı olmuş bir coğrafya gibi geliyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
Tabii. Biraz birinci kısımda bıraktığımız noktadan alarak sorunuza cevap vereceğim.
Buyursunlar.
Şimdi aradan önce ne dedik? Bir, Yemen coğrafyası ikiye bölünüyor idari anlamda. Yani iki tane vali var diyelim. Bu aslında iki valinin çift başlı bir yönetim olması ya da Yemen'deki Zeydiler gibi, şeyhler, kabile şeyhleri gibi yapılarla aslında tek bir muhatap değil, iki tane muhatap olması gibi bir idarenin zayıflamasına neden oluyor. Kanuni'nin vefatından bahsettik.
Hı hı.
Ve Zeydilerin isyanının artmasından bahsettik. Hatta Yemen Beylerbeyini öldürecekler bu Zeydi isyanında. Yemen'e hakim olacaklar. Bundan dolayı da girişte hatta şunu söylemiştik. 1538'de Osmanlı burayı fethetti, idaresini tamamlamıyla yerleştirdi ama 1560'larda tekrardan bir girişim olacak demiştik. İşte bu Zeydi isyanının bastırılması Habeş'teki, bakın tekrardan Kızıldeniz'in öbür tarafına geçtik. Yani evet. Mısır, Sudan, Habeş bölgesi, bölgede nüfuzu ne kadar önemli. Habeş Beylerbeyi, Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Sana Beylerbeyi olarak atanması ve Yemen'in tekrardan bir vilayet olarak birleştirilmesi söz konusu. Hı hı. Bu arada Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa vezir olarak Yemen'e serdar tayin ediliyor ki Sinan Paşa daha sonra sadrazam olacaktır. Bu da önemli. Ve bu süreçte isyan bastırılıp Koca Sinan Paşa artık Yemen Fatihi olarak Mısır'a geri dönecek. Yani o 1538'de başlayan o süreç bir anlamda 30 yıl sonra Koca Sinan Paşa ile tamamı erdirilmiş ya da pekiştirilmişti. Şimdi bu bürokratik klikler arasında, hizipler arasında çatışma meselesi, evet, Osmanlı bürokrasisinin maalesef bir ne diyelim olumsuz yönlerinden bir tanesi. Hı hı. Bunun örneklerini az önce Mahmut Paşa ile Rıdvan Paşa arasında vermiştik. Ama farklı Yemen özelinde bile farklı örneklerini vermek mümkün. Örneğin Mustafa Neşşar Paşa var. Burada valilik yapmış bir bürokrat. Bu paşa ile Özdemir Paşa'nın birbirlerinden hoşlanmaması ve Zeydi İmam Mutahhar'a karşı işbirliği yapamamaları gibi durumlar söz konusu. Ya da Koca Sinan Paşa ile Yemen'deki Özdemiroğlu Osman Paşa bir dönem İmam Mutahhar'ın üzerine birlikte askeri olarak gitseler de daha sonra anlaşamıyorlar ve Osman Paşa'yı katletmek için padişahtan ferman talep ediyor Sinan Paşa, düşünün. Ve burada aslında Özdemiroğlu Osman Paşa vezir Sinan Paşa'nın rakibine bağlı bir bürokrat olarak görülüyor. Yani bütün bunlar, bir sürü isim söylüyoruz, belki dinleyicilerimiz de ne diyelim bir şey ifade etmiyor olabilir ama şunu söylemek lazım ez cümle olarak: Osmanlı bürokratik yapısında bir intisap sistemi vardı. Hı hı. Yani bir işte bürokraside kalemiyeye vesaire girdiğinizde aslında size hamilik yapan bir orada paşa vardır. O paşa yükseldikçe siz de onunla beraber yükselirsiniz. Ya da patronaj sistemi, himaye sistemi dediğimiz bu sistemde karşı bir ne diyelim rakip de olabilir. Dolayısıyla bürokraside kimin adamı olduğunuz şeklinde algılanır bu. Bazen işte Yemen gibi dar bir bölgede farklı klik adamları karşılaştığında bu tür rekabetler, anlaşamama gibi durumlar maalesef yaşanmış oluyor. Dolayısıyla Yemen uzak bir coğrafya ama bu tür ne diyelim bürokratik hastalıkların buradaki idari anlamda başarısızlıkta da bir katkısı olduğunu bilmek gerekiyor. Bir başka mesela örnek daha söyleyeceğim.
Lütfen.
1628'de bölgeye Gürcü Ahmet Paşa gönderiliyor. Fakat bu adam yoldayken Mısır Beylerbeyi tarafından zehirleniyor. Yani şimdi insanın aklı hafsalası almıyor.
Evet.
Gerçekten yani iki Osmanlı bürokratı niye birbiriyle mücadele eder? Yani şu tür kaygılar da olabilir, biliyor musunuz? Şimdi Yemen ilk etapta Mısır Beylerbeyi'sinden sorulur. Ama bölgeye başka bir piyon girerse ya da vezir girerse, hı hı, ve başarılı olursa bu Mısır Beylerbeyi'nin başarısızlığı olarak da algılanıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu tür bürokratik hastalıklar maalesef idari olarak olumsuz bir şekilde geri dönüyor. Yemen'de bu bürokratik klik çatışmalarının kurbanı olmuş coğrafyalardan bir tanesi denebilir.
Evet. Yani siyasi mücadelelerin, insanların, bürokratların hayatına mal olduğu enteresan bir dönemden bahsediyoruz. Kuşkusuz yani şimdi hani bugün işte demokrasi, ondan sonra insan hakları, şu bu falan gibi bir takım kavramlarla böylesi acı olaylar yaşanmadı ama hocam biliyorsunuz bundan işte bir 70 yıl önce Türkiye'de de yani bakanların, 60 yıl önce bakanların, başbakanın idam edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu siyasetteki kamplaşmalar, restleşmeler, mücadeleler hani belli bir çerçevenin içerisinde kaldığı ölçüde faydalı oluyor. Ki o dönemin tabii şartlarına göre bu anlattıklarınızı değerlendirmek lazım.
Tabii. Bir de şey var tabii İbrahim Bey. Yani modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de özellikle bu tür bürokratik mücadeleler halef, aynı kurumdaki halef selefler arasında da olabiliyor.
Tabii.
Yani oradaki çalışan bir memur bir önceki yöneticinin adam olarak görülebiliyor. Dolayısıyla yeni yönetici bütün kadroyu tırpanlayabiliyor. Özellikle farklı siyasi arka plandan gelen farklı partiler iktidarında bu tür şeyler sıklıkla yaşanabiliyor. Yani sadece Osmanlı değil, modern Türkiye Cumhuriyet tarihinde de bu tür örnekleri bulmak herhalde zor olmasa gerek.
Kesinlikle öyle. Hocam Osmanlı bir coğrafyaya girdiğinde orada işte orayı imar etmek, ihya etmek üzere varlığını hissettiren bir devletti. Otoritesini de aslında buradan alıyordu. Yani böyle işte fethettiği topraklarda, ele geçirdiği topraklarda halkı ezmek, işte orada katliama sebep olmak filan yerine orayı imar etmek, mamur etmek üzere bir siyaset geliştiriyordu. Bu da bir anlamda Osmanlı'nın otoritesini, oradaki otoritesini güçlendirmiş oluyordu. Çünkü hani gayrimüslim bir topluma hükmediyor olsa bile sonuçta bakıyorlar ki karşısında kendi dininden olmasa bile onlara adaletle yaklaşan, güzellikle yaklaşan bir yönetim var. Ki Yemen hani Müslüman bir coğrafya. Osmanlı'nın orada otorite kurmasını düşünmek açıkçası daha kolaymış gibi geliyor. Yani Osmanlı bir Müslüman coğrafyaya giriyor. Kendisi gibi düşünen, yaşayan, inanan insanlara hükmetmeye başlıyor ve o adalet merkezli yönetim anlayışını orada uygulamaya başlıyor. Fakat Yemen ilginç bir şekilde, şimdi Fetret dönemini de konuşacağız ama yani orada otoritenin zayıfladığı bir dönem var. Osmanlı bir otorite kuruyor, o çok uzun süre gitmiyor. Osmanlı otoritesini zayıflatan sebepler nelerdi Yemen'de hocam?
Evet. Şimdi dediğiniz gibi Osmanlı'nın Yemen'deki hakimiyeti eğer 1538'den başlatacaksak bir 100 yıl kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 1635'lerden sonra bir fetret dönemi başlayacak. Yani bazı internet ortamlarında şu tür haritalar görebilirsiniz. Osmanlı Arap coğrafyasını gösterir. İşte Mısır'da işte diyelim 500 yıl, işte diyelim ki Irak'ta 400 yıl, şurada bu kadar yüzyıl yönetti falan gibi rakamları afaki söylüyorum. Ama Yemen'e baktığınızda Yemen'de Osmanlı'nın yönetiminde ciddi bir ara dönem vardı. Fetret dönemi. Yani iki Osmanlı hakimiyet dönemi arasında bayağı uzun, 200 yıllık yaklaşık bir ara dönem vardır. Bu yönüyle Yemen toprakları diğer Osmanlı Arap topraklarına pek benzemiyor. Yani Osmanlı mesela Bağdat'tan örnek verelim. Bağdat fethedildikten sonra bir dönem çok kısa olmakla beraber Osmanlı hakimiyetinden çıkıyor. 15 yıl gibi. Hı-hı. Ama Yemen'deki durum öyle 3-5 yıl, 15 yıl değil. 200 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla gerçekten burada farklı bir durum söz konusu. Burada tabii bu fetret döneminin başlamasına neden olan otorite zayıflamasıyla ilgili bazı sebepleri, faktörleri bir kısmını en azından az önceki sohbetimizde sıralamış olmak. Yani yöneticilerin, buradaki beyler, beylerin, valilerin kötü uygulamaları, yetersiz olmaları aslında bunlardan bir tanesi. Aşırı vergi toplamaları, halka zulüm yapmaları, işte bazı zenginlerin mal varlığına göz dikmeleri vesaire gibi şeyler bu kötü uygulamalar arasında sayılabilir. Yine bahsettiğimiz bu mansıp satışı ve bundan dolayı ne diyelim, buraya atanan bürokratın bir şekilde servet biriktirme kaygısı içerisinde olması, ya borçlarını kapatma kaygısı ya da bir sonraki pozisyon için servet biriktirme kaygısı da ciddi kötü sonuçlar doğuruyor. Otoritenin zayıflamasındaki belki önemli sebeplerden, doğal sebeplerden bir tanesi Yemen'in merkezden uzak olması. Yemen'de hiçbir zaman tımar sistemi uygulanmadı. Yani tımar sistemi merkezi olan topraklar kullanan ve Osmanlı merkezi idaresinin yerleştiği yerlerdir. Ama Yemen hiçbir zaman böyle olmadı. İletişimi zayıf olduğu bir nokta oldu. İnşallah önümüzdeki hafta 19. yüzyıl konuşacağız. Hı-hı. 19. yüzyılda konuşacağımız birçok uygulama bu merkezileşmeyi beraberinde getirecek. Ne gibi? Telgraf sisteminin yapılması gibi, demir yollarının inşa edilmesi gibi, ordu merkezinin kurulması gibi, Osmanlı'daki en önemli ordu merkezlerinden bir tanesi 7. Ordu Yemen'de kurulacak. Ama bunlar hep 19. yüzyılın hatta ikinci yarısında olacak büyük oranda. Hı hı. Bu dönemde iletişim zayıf, merkezden uzak ve genellikle de Mısır'dan kontrol edilen bir yapısı var. Gümüş Akçe ile ilgili o devalüasyonla ilgili kısmı söyledim. Beylerbeyi'nin bu konuda yetkili olması da ne diyelim ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu. Ama belki de bu kötü yönetimle ilgili şeyi de söylemekte fayda var. Zaman zaman bölgedeki Osmanlı'ya müttefik olan ya da gönlü Osmanlı ile olan halk kitlelerinin de küstürüldüğünü görüyoruz. Hmm. Mesela bir İsmaililer, yani Şiilerin kollarından bir tanesidir değil mi?
Evet.
Şiiliğin birçok kolu var. En önemli kolu işte 12 imamlık, Caferilik kısmıdır. Ama işte Yemen'de Zeydiler vardır, İsmaililer vardır. Şimdi İsmaililer aslında Zeydilerle ciddi bir rekabet içerisinde. Bu rekabetten dolayı da çoğu zaman Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Hı hı. Ve bu birlikteliklerin dolayı da İsmaililer genellikle vergi muafiyeti tanınmış kimseler oluyor. Ama bir vali çıkıyor, bir beylerbeyi çıkıyor. Ya diyor bu vergi muafiyetini ben kaldıracağım diyor. Biraz da vilayetin vergi gelirlerini arttırma kaygısıyla böyle bir şey yaptığında bu grubun ne diyelim aslında kayıtlarını küstürmüş oluyor. Ve bunların bir kısmı Osmanlı'ya artık destek vermeyi bırakacaklar. Dolayısıyla bu gönlü, zihni Osmanlı ile olan kesimlerin de küstürülmemesi gerekiyor. Bir şekilde sistem içerisinde tutulması gerekiyor. Mesela bir başka örneği de Yemen'deki Naziri ailesi. Bu ailenin zengin bir aile olduğu biliniyor ama Mahmut hatta Şafii kökenli bir aile, hı hı. Osmanlı'ya bağlı yerel bir aile, ayan diyebileceğimiz önde gelen ailelerden bir tanesi. Ama bu ailenin mal varlığı yüzünden Beylerbeyli ile yıldızları barışmayacak ve bu aile de küstürülecek. Dolayısıyla bu gibi faktörler, hatta vilayetin ikiye bölünmesi de ekleyebileceğimiz faktörlerden bir tanesi. Şöyle düşünün. Mücadele ettiğiniz bir Şii grup var, Zeydi grup var. Bunlar ara ara isyan ediyor. Fakat onlara karşı sizin idareniz ikiye bölünüyor. Bu aslında o imamlara karşı, Arap şeyhlerine karşı sizin askeri pozisyonunuzu, idari pozisyonunuzu zayıflatmış oluyor. Dolayısıyla bunları ard arda topladığımızda hepsi Osmanlı'nın otoritesinin zayıflamasına neden oluyor ve bir şekilde küstürülmüş insanların da asilerin safına katılmasına da imkan tanıyor. Böyle bir süreç yaşanmış oluyor. Bunlar da Osmanlı'nın tabii ki hakimiyetini, otoritesini zayıflatmış oluyor.
Evet, siyaset mekanizması toplumu arkasına almadığı müddetçe başarılı olamaz. Toplumu arkasına alması için de siyasetin toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini, taleplerini karşılaması lazım. Ki o dönemde herhalde muhtemelen o coğrafyada en çok beklenilen şeylerin bir tanesi yani adalet olması lazım ki siz Mahmut Paşa'dan bahsettiniz. Mahmut Paşa'nın yaptıkları veya ona benzer başka bürokratların yaptıkları veya başka bürokratların yine ifade buyurduğunuz gibi başına gelenler bu topraklarda hem kanaat önderlerinin hem de toplumun bizatihi kendisinin devlete olan itibarını, itimadını sarsmış. Ondan sonra da otorite yavaş yavaş sarsılmış. Peki 1635-1840
işte, bir söz var bizde de çok iyi bilinir. Küfr ile abat olunur ama evet. Zulm ile abat olunmaz.
Olunmaz. Kesinlikle.
Yani Müslüman olmasa bile bir yönetici yani gayrimüslim bile olsa adaletle yönetiyorsa onun yönetimi payidar olabilir.
Tabii.
Ama Müslüman dahi olsa adaletten ayrıldığı sürece onun yönetimi payidar olmaz. Yani zulm ile abat olunmaz. Bunu unutmamak lazım.
Kesinlikle hocam. Yani söylediğiniz aklıma geldi. Necaşi mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramı Necaşi'ye gönderirken onun adaletli bir yönetici olduğunu söyleyerek gönderiyor. Yani Müslüman olmasa bile Hristiyan bile olsa adil bir yönetici kendi dininden olmayan insanların bile itimadını kazanan yönetici durumuna geliyor. Dolayısıyla adalet kesinlikle çok önemli. Zulm ile asla abad olunmaz. Hocam 1635-1840 yaklaşık 200 sene, yani 205 sene bir fetret döneminden bahsettiniz. Bu dönemde Yemen'de neler var? Kimlerin iktidarı var hocam?
Evet. Aslında demin bahsettiğimiz bu otorite zayıflamasından dolayı Osmanlı artık Yemen'in kontrolünü, hakimiyetini bölgedeki yerel güçlere devretmek zorunda kalıyor. Ve Osmanlı hakimiyetinden sonra burada Kasımiler dönemi diye bir dönem başlıyor. Burada aslında tabii 1600'ler artık yavaş yavaş Osmanlı merkezinin de çeşitli meydan okumalarla karşılaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani her ne kadar klasik o periyotlaştırma ifadelerini kabul etmesek de bizde işte orta öğretimde duraklama, gerileme diye ifade edilen dönemler. Bu ifadeleri kabul etmemekle beraber artık daha hızlı ilerleyen Batı'ya karşı Osmanlı'nın kendini sorguladığı ve yeni çözüm süreçleri aramaya başladığı dönemler bu dönemler aslında. Hı hı. Ve 17. yüzyılın sonlarından itibaren Mısır ve Kızıldeniz hakimiyetinin de zayıfladığını görüyoruz. Mesela inşallah ilerideki haftalarda konuşuruz. Mısır'da Kaz Dağlı Hanedanı ortaya çıkacak. Yani evet. Yerel bir neredeyse siyasi olarak, ekonomik olarak çok kuvvetli bir hanedan Mısır'da etkili olmaya başlayacak. Dolayısıyla evet 1635'ten sonra Osmanlı belki fiili olarak burada olmasa da Osmanlı'nın Yemen'de kurduğu idari ve mali yapının devam ettiğini biliyoruz. Hatta bazı Osmanlı idarecileri ve askerleri Yemen'de kalıyor. Oradaki yeni yönetimde görev alıyor. Bu muhtemelen biraz da o coğrafyanın uzak olması, geri dönmenin kolay olmaması, hı hı. orada yaşamış insanların bir şekilde düzenlerini kurmuş olmasıyla da alakalı olabilir. Daha sonra da göreceğiz. Bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bile Yemen Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra bazı bürokratlar orada kalacak. Evet. Yani Yemen'de 1920'lerde yeni Yemen devletinde hizmet etmeye devam edecek. Bunu inşallah konuşacağız ileride.
İnşallah.
Ama ilginç olan bir şey 1672'de Osmanlı Yemen'de tekrardan bir hakimiyet kurmaya teşebbüs edecek ama başarılı olmayacak. Hatta bazı arşiv belgelerinde bu bizim fetret dönemi dediğimiz dönem için Yemen Osmanlı hakimiyeti alanlarında sayılmaya devam ediyor. Ya da bölgedeki bazı şeyhlerin kendi aralarındaki mücadelelerde bazılarının ben Osmanlı adına burada Yemen'i yönetiyorum tarzında söylemlerinin olduğu biliniyor. Ama bu dönemde işte 1635'ten sonra bizim merkezden atanan bir vali gibi bir merkezi yönetim unsurlarının olmadığını görüyoruz. Bu ta ki modern döneme kadar 1800'lerin başlarına kadar devam edecek. Tekrardan Osmanlı'nın buraya ilgisinin başlaması da aslında yabancı güçlerin buradaki nüfuzlarının, etki alanlarının artmasıyla doğru orantılı bir şey. Özellikle İngiltere artık Hindistan'ı kolonisi haline getirmiş. İngiliz Doğu Hint Kumpanyası bölgede çok aktif bir şekilde çalışıyor ve Hindistan'a giden yolda ciddi anlamda duraklayacakları alanlara ihtiyaç var. Buharlı gemilerin çalışmaya başladığı bir dönemde bu gemilerin işte kömür alması gerekiyor. Hı-hı. Yani çok uzun mesafeler kat ettikleri için ara ara kömür takviyeleri yapmaları gerekiyor. Yemen, Aden bölgesi bu noktada oldukça stratejik olacak. İngilizlerin tabii ki bu ilgisi Osmanlı'yı da bölgeye tekrardan ilgi göstermek zorunda bırakacak açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Ali Paşa'nın Yemen'e müdahalesi meselesi var. Bunu haftaya konuşalım inşallah. Çünkü hı hı. Mehmet Ali Paşa meselesi de açıkçası hani böyle çok kısa sürede anlatılıp geçirecek kadar basit ve bir şey, kısa bir döneme ihtiva etmediği için önemli bir konu. Dolayısıyla bunu haftaya konuşalım hocam.
Ama şunu unutmayalım. Mehmet Ali Paşa da Mısır valisi.
Evet.
Bakın yine Mısır ve yine Yemen meselesi, Hicaz meselesi. Dolayısıyla Yemen'i anlayabilmek için aslında Mısır ile olan o ilişkisini, coğrafi ilişkisini iyi bilmek lazım.
Evet.
İnşallah Mehmet Ali Paşa'nın hem Hicaz'daki Vahhabileri bastırması, hem de ardından Yemen'le ilgili girişimlerinde haftaya konuşalım. İnşallah
o şekilde
başlayalım.
Hocam Mehmet Ali Paşa deyince hep böyle isyan etmiş, baş kaldırmış, işte Osmanlı İmparatorluğu'nu Ruslara karşı zor duruma düşürmüş bir paşa imajı akıllara geliyor. Aslında tam olarak öyle de değil. Yemen'de yaptıkları da kuşkusuz çok önemli Mehmet Ali Paşa'nın. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum bitirmeden. Şimdi Ertuğrul Özkök bir sene kadar önce galiba bir yazı yazmıştı Hürriyet gazetesinde. İşte Yavuz Sultan Selim'in Orta Doğu coğrafyasına yaptığı fetihi eleştiren bir yazıydı. Yani ne işimiz vardı bizim Yemen'de, Mısır'da, işte Bağdat'ta, Suriye'de filan diye. Aslında mevzu öyle değil. Yani her ne kadar karışık olsa da bu topraklar, insanlar birbirlerini anlamakta, beraber yaşamakta zorluk çekseler de, yani Osmanlı İmparatorluğu o bölgeye nüfuz ederek aslında çok fazla belki batıdaki topraklarını tahkim edecek, elinde bulundurma yetkisini daha da güçlendirecek pek çok şey kazanmış. Hani bölgeye her ne kadar tekrar söylemiş olayım, kargaşa, kaos ortamı gibi değerlendirilse de aslında onun başka veçeleriyle Osmanlı'ya çok ciddi faydaları olmuş. Bunu da inşallah bir sonraki programda size sormak istiyorum.
İnşallah. Tabii Ertuğrul Özkök o soruyu sorarken şu tür soruları da hiç sormuyorlar. Yani 10 bin kilometre öteden gelen insanlar niye buraya geliyor diye sormayıp Osmanlı'nın burada ne işi vardı demek adresle iştigal oluyor biraz.
Tabii.
İnşallah bunları konuşalım tabii.
İnşallah hocam. Tekrar çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinden Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikteydiniz. Sizlere 100. programımızla hitap etmenin, sizleri 100. programımızda selamlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadık bu programda. Yemen'i konuştuk. Yemen'deki Osmanlı bürokrasisini, Osmanlı valilerini, Osmanlı otoritesini ve Fetret Devri'ni konuştuk. İnşallah önümüzdeki programda Yemen'i değerlendirmeye, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. En güzelin selamıyla selamlıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.